Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 34. ayrım. Sayfa 440. Çiftlikteki bungalovunda akşam yemeği için giyinmeye başlayan İngilit bir süre aynadaki aksine baktı. Gündüzleri kan ter içinde idmanla formlarını muhafazaya çalışan tim mensupları güneş batıp karanlık bastırınca çiftlikteki protokola uyarak kıyafetlerini değiştirirler, erkekler genellikle kravat takıp beraber yenen yemeğe takım elbiseyle gelirler, kadınlar da abiye giyimlerle süslü ve zarif olurlardı. İngiliz o akşam sarı şifon bir elbise giymişti. Sırt ve göğüs dekoltesi bir hayli genişti. Aynadaki görüntüsünü beğendi. Dudaklarının ucu kıvrılarak makyajlı gözleri keyifle süzüldü. Sonra çok sevdiği Extravagant parfümünden kulaklarının arkasına, boynuna parmağının ucuyla hafifçe sürdü. Bungalovun içini parfümün iç gıcıklayıcı, baştan çıkarıcı ve tahrik edici kokusu kapladı. İngilizce aynaya akseden muhteşem görüntüsüne rağmen bir an suratı asıldı. Uzun bir süredir erkeksiz kalışı canına tak etmişti. Ekip arkadaşı Tom hala tam olarak düzelememişti. Londra'da vurulduğu o geceden beri bir türlü eski sıhhatine kavuşamıyordu iri yarı Amerikalı. Zaman zaman geceleri ateşi çıkıyor, çoğu zaman akşam yemeklerine gelmiyor ve yalnız yemeği tercih ediyordu. İngilizce'nin bir şey daha dikkatini çekiyordu. Tom uzun zamandır kendisine belli etmemeye çalışmakla beraber elinden geldiğince beraber olmaktan kaçınmaya çalışıyor, kendisiyle cinsel ilişkiden uzak duruyordu. Bu İngiliz için hiç dert değildi. Zaten ondan sıkılmaya bile başlamıştı. Fakat Korebeka çiftliğinde temas kuracağı erkek sayısı çok kısıtlıydı. Ayrıca cinsel ilişkiler çiftlikte efendinin emriyle daima yasaklanmıştı. İngiliz bunun nedenini hiç anlamaz fakat Capshaw'un kaza sonucu uğradığı iktidarsızlığa yorardı. Bir tür egoizm gibi. Çiftlikte bu şans sadece evli hizmetkar ve yerlilere tanınmıştı. Capshaw ırkçı bir düşünceyle beyazların yerlilerle temasını da kesin yasaklamıştı. Aksine davrananlar için ağır cezalar uygulanırdı. Ingrid Max'ten hiç hoşlanmazdı. Onu tam olarak anlayamamıştı da. Hatta bir zamanlar homoseksüel olduğunu bile düşünmüştü. Gerçi çiftlikte iki tim daha mevcuttu. Biri Edgar ve Shirley, diğeri de Nanami ve Mariko Hirano idi. Edgar'ın kendisiyle ilgilendiğinin farkındaydı ama ortağı Shirley şirret bir kadındı. Edgar'ı yüz verirse Shirley'in çiftlikte olay çıkarabileceğini düşündüğünden elinden geldiğince ondan uzak kalmaya gayret etmiş, o geceye kadar efendiyi sinirlendirmek istememişti. Şimdi artık genel sekretere vekalet ettiği sürece bazı imtiyazları vardı ve buna cinsel hayatı da dahildi. Nanami kısa boylu fakat cüsseli bir Japondu. İddiasına göre atalarının samuray olduğunu söylerdi. Ne var ki İngilit sarı ırkın erkeklerinden hoşlanmazdı. Nanami'yi çiftliğe geldiğinden beri yok saymıştı. Aynaya son bir kere bakarken benliğini yakan çiftleşme ateşiyle yandı. Edgar konusunda kararsızdı. Bu gece atlatırsa yarın çiftliğe gelecek yeni 20 erkek arasından mutlaka zevkine uygun yeni birini bulabilirdi. Bungalovun ışığını söndürüp dışarı çıktı. Çiftlikteki misafir tim elemanları henüz masaya oturmamışlardı. İngilit merkez binanın yemek salonuna girince bakışlar üzerine çevrildi. Kimseden ses çıkmamıştı ama kadınların kıskanç bakışlarının, erkeklerin arzu dolu bakışlarının üzerine çevrildiğini hissetti sarışın kadın. Sarı şifon elbisesiyle şehvet ve ihtiras sembolü bir tanrıça gibiydi. Hafif bir gülümsemeyle mankenleri anımsatan kısa ve içe devrik adımlarla misafirlerin oturduğu bölüme doğru yürüdü. Erkekler ellerindeki rom kadehlerini bırakıp sarışın kadına bakmaya başladılar. Siyah, uzun ve kendisine yakışmayan bir elbise giymiş olan Shirley'in göz bebekleri kıskançlıkta irileşti. Her çirkin kadın gibi içi hasetle dolmuştu. Mariko fazla ilgilenmedi veya tüm dikkatlerin kadın üzerinde toplanmasını aldırmazmış gibi görünmeyi yeğledi. O gece Tom da yemeğe gelmişti. Yüzü hala solgun ve halsizdi. Çiftlikte tam bir nekahat devresi geçirmekteydi. İngiliz onu görünce diğerlerine ilgisizmiş gibi davranarak Amerikalı ortağına doğru yaklaştı. ''Nasılsın Tom?'' diye sordu. ''Seni bu gece daha iyi gördüm.'' Bir elini dostça ve şefkat dolu bir tavırla uzatmış ve adamın omzunu okşamıştı. Tom uzun zamandır gizlemeye çalıştığı ilgisizlik maskesinden bir an uzaklaşarak hayranlık ve takdir dolu nazarlarını sarışın kadın üzerinden alamayarak ''Teşekkür ederim İngilit'' diyebildi. ''İyiyim.'' ''Buna sevindim Tom. Bir an evvel tamamen iyileşerek aramıza katılmanı dilerim.'' Amerikalı belli belirsiz gülümsedi. İngilit ''Hadi çocuklar artık yemeğe oturalım çok acıktım.'' diye söylendi. Sanki herkes onun gelmesini bekliyormuş gibi bir hava yaratmıştı. Erkekler ayağa kalktılar. Diğer iki kadın isteksizce kurulu sofraya doğru ilerlediler. Janet'in Crenna'nın girişinden beri boş olan masanın başındaki iskemliğe o gece İngilit oturdu. Bu çiftlikteki bir gelenekti. Genel sekreterin olmadığı zamanlar sandalyesi daima boş bırakılırdı. Kuralı bilen Tim mensupları sarışın kadının bu davranışını yadırgayarak ona baktılar. İngilit onlardaki bu yadırgamayı sezinlemişti fakat bir süre hiç sesini çıkarmadı. Beyaz ceketler giymiş yerli uşaklar yemek ve içki servisini tamamladıktan sonra sarışın kadın ağır ağır konuşmaya başladı. Söyleyeceklerinin etkisini ölçmek istercesine bakışları birer birer Tim mensuplarının yüzlerini dolaştı. Efendi Cap Show'dan aldığım emir üzerine Sayın Genel Sekreterimiz Jonathan Crane'le dönünceye kadar onun yerine ben vekalet edeceğim. Masada hafif bir şaşkınlık oldu. Tim mensupları birbirlerine baktılar. Böyle bir açıklamayı beklemedikleri aşikardı. Yüze en fazla gerilen Max olmuştu. İngiliz içinden bir an acaba bu görevi o mu bekliyordu diye düşündü. Ama böyle bir uygulama ilk defa yapılıyordu ve Max'in bunu düşünmesi bile olanaksızdı. Yine de keyifle sırıttı İngiliz. Bundan böyle efendiye iletmek istediğiniz bir isteğiniz olursa bunu benim kanalımla gerçekleştireceksiniz. Cümlesi sanki bir emir niteliğindeydi. İngiliz sakin bir ses tonuyla bilmenizi istediğim önemli bir konu daha var dedi. Meraklı nazarlar yeniden üzerine çevrilmiş ve masadakiler dikkat kesilmişti. Kadın otoriter ve mevkiini hak eden biri gibi konuşuyordu. Herhalde farkındasınızdır. Uzun bir süredir Barbados'ta olmamıza rağmen Sayın Capshaw tarafından yeni bir göreve atanmamaktayız. Masadaki ilgi daha da artmıştı. Hepsi yeni sekreter vekilinin ağzının içine bakıyorlardı. İngiliz bundan sonra söyleyeceklerinin doğuracağı tepkiyi merak ediyordu. Şu sıralarda Sid ve Korevega çiftliği geçici bir tehlike içindedir. Masadakiler bir an hayretle bakıştılar ve geçici bir uğultu oldu salonda. Japon Nanami heyecanla ne gibi bir tehlike diye sordu. İngiliz soğuk mavi gözlerini Japon'a çevirdi. Uluslararası bir polis örgütünün çiftliğe bir baskın düzenlemesinden çekiniyoruz. Nanami kuşkuyla gerçek mi bu diye sordu. Henüz emin değiliz ama böyle bir olasılık mevcut. Shirley ağzının içinde geveleyerek bu Efendi Cap Show efsanesinin sonu anlamına gelir diye mırıldandı. Salonu bir anda derin bir sessizlik kapladı. Ağırlaşan havayı ilk bozan İngiliz'in sakin sesi oldu. Telaşlanacak bir şey yok. Adada silahlı yerli personelden oluşan 40 militan var. Bunların hepsi iyi eğitim görmüştür. Ayrıca denizden gelebilecek bir baskına karşı da silahla donatılmış 4 sürat teknemiz mevcut. En önemlisi efendiye yıllarca sadakatle hizmet etmiş bizler varız. Her şey düzelecek ve yoluna girecektir. Marika Hirano, bu çiftliğin korunması için yeterli mi diye sordu. Baskını kaç kişi gerçekleştirecek? Barbados polisi ve mahalli idare onlara yardımcı olacak mı? Şayet olurlarsa o zaman şansımız hiç yok demektir. Hayır, Barbados polisi bizden yana. Efendi Capshaw'u feda edemezler. Bu olsa olsa uluslararası polisin yaptığı illegal bir baskın olacak. Sinsi ve gizlice. Onların bu hücumunu bertaraf edebiliriz. Bu mantıksız diye mırıldandı ağzındaki lokmayı yutan Max. Uluslararası polisin illegal baskını da ne demek? Polis operasyonu neden illegal olsun? Hem bu uluslararası polise Barbados polisi destek vermeyecek mi? Hayır, vermeyecek. Bunu nereden bilebiliriz? Biz bilemeyiz ama efendi bilir. Max hoşnutsuzca sustu ama öğrendiklerinden hiç memnun kalmamıştı. Buraya kaç kişinin nasıl bir operasyon düzenleyeceklerini bilemezlerdi. Denizden olabileceği gibi hava yoluyla helikopterle de baskın gerçekleştirebilirlerdi. İngiliz endişelenmesi için bir sebep göremiyorum dedi. Hepimiz eğitilmiş elemanlarız. Şayet böyle bir baskın gerçekleşirse çiftliği savunabiliriz. Edgar sessiz kalmıştı fakat Shirley homurdanarak biz bu işlerin adamı değiliz. Sadece profesyonel katiliz. Gerçeği kabul edelim, dedi. Sarışın kadın hepsini birer birer süzdü. Aranızda ayrılmak ve bu tehlikeli zamanda efendiyi terk etmek isteyen varsa bunu şimdi açıkça söylesin. Bilmek hakkımızdır. Ayrılmak isteyenlerin ve bunca zaman Capshaw'un ekmeğini yiyerek zengin olanlara yine de Barbados'tan uçak bileti temin edeceğiz. İsteyen şimdi tercihini açıklasın. Bu nazik bir tercihti. İngiliz daha şimdiden ayrılmak niyetinde olanları nankörlükle suçlamaya başlamıştı bile. Masadan ses çıkmadı. Sarışın kadının bakışları yeniden hepsinin üzerinde dolaştı. Milli kimonosuyla oturan Mariko Hirano'nun yüzü sırtındaki kimononun rengi gibi beyaza dönüştü. Onun da bu haberden hiç hoşlanmadığı belliydi. Fakat Nanami, bu bir şerefsizlik olur diye fısıldadı. Efendiyi terk edemeyiz. Japon'un ananevi bağlılık ve kayıpsız itaat şuuru canlanmıştı. Teşekkür ederim Nanami, diye mırıldandı İngiliz. Ayrıca Efendimiz muhtemel bir tedbir olarak yarın çiftliğe 20 kişilik paralı bir asker grubu getirtiyor. Tom ilk defa konuşmaya katıldı. Paralı asker mi? Evet. Hangi milletten? Bilmiyorum. Onları Jonathan toplamış. Yani bir yığın disiplinsiz ve başıbozuk serseri yığını öyle mi? Onların buradaki disiplinli hayata uyabileceğini mi sanıyorsunuz? Faydadan ziyade problem olacaklardır. Bir zamanlar ben de orduda gerilla eğitimi gördüm. Paralı askerlere asla güvenmem. Onları eğiteceğiz ve gereken disiplini sağlayacağız. Tom hala tam geçmeyen kurşun yarasının etkisiyle öksürerek sordu. Ne kadar zamanda yapacaksınız bunu? Yarın buraya ayak bastıklarından itibaren. Sorabilir miyim Ingrid? Kim üstlenecek bu işi? Sarışın kadın dik dik Amerikalı'ya bakarak ben dedi. Tom şaşkınlıkla Ingrid'e baka kalmıştı. Sen mi? Yani o 20 erkek üzerinde askeri disiplin mi kuracaksın? Olamaz mı? Bunu beceremeyeceğimi mi sanıyorsun? Tom, Ingrid'in ne kadar acımasız ve gaddar bir insan olduğunu iyi biliyordu ama kalkıştığı bu iş tek kelimeyle komikti. Eli titremeden adam vurmak başka şey, bir yığın ipini koparmış, başı bozuk ve sorumsuz erkeği askeri disiplin altına sokmak ayrı bir şeydi. Ayrıca Tom bir an karşılarında Ingrid gibi şahane ve çekici bir kadın bulan paralı askerlerin ne hissedeceklerini düşündü. Çok komik ve o nispetle de tehlikeli bir şeydi bu tasavvuru. Dayanamayarak, bu efendinin fikri mi? Diye sordu. Ingrid kendisinden öyle emindi ki Tom'un sergilediği bu hayrete şaşmıştı. Evet diye mırıldandı. Beni bu göreve o atadı. Tom tutulduğu yeni öksürük krizi içinde inanılır gibi değil diye fısıldadı. Bu adam yoksa delirdi mi? Güneş yüzü görmeyen, kendisini hapsettiği odadan dışarı çıkmayan ve adeta dünyayı terk etmiş bir insanın verebileceği basiretsiz ve saçma sapan bir karardı bu. Başka açıklaması olamazdı. 4. Londra. Kenan ellerini iki yana açarak Macri'ye homurdandı. Şayet beni bu göreve atadıysanız kendi grubumun aldığı kararlarda beni serbest bırakmanız lazım. Anlayamıyorum bu itirazınız niye? Macri, Başkan Kruger'a baktı. Sanki sorunun karşılığını onun vermesini ister gibi bir hali vardı. Başkan genzini temizledi. Bu isteğiniz biraz tuhaf ve tehlikeli Bay Işık dedi. Kenan bu sefer başkana dönerek bunun neresi tuhaf anlayamıyorum diye mırıldandı. Şayet örgütün merkezinin Barbados olduğunu kabul ediyorsanız oraya gidip araştırma yapmaklığımın neresi garip söyler misiniz? Kruger kararlarında daima ısrarcı olan genç adama somurtarak baktı. Sizi orada koruyamayız dedi. Ben koruma istemiyorum. Sizi oraya desteksiz göndermemiz olanaksız. Bu kuruluş şartlarımıza ve yasal imkanlarımıza ters düşer. Bunu yapamayız. Fakat birinin gidip geri Brent'in anlattıklarını ve bize verdiği bilgilerin doğruluğunu orada incelemesi gerekir. Barbados'un DTMT'ye dahil olmaması umurumda değil. Bizi engellememesi lazım. Ya bu bilgiler doğruysa, ya Sit'in gerçek merkez üssü orası ise ne yapacağız? Elimiz kolumuz bağlı yeni cinayetleri mi bekleyeceğiz? Macri başkana baktı. Kruger, sizi tehlikeye atmak istemiyorum diye homurdandı yeniden. Kenan ölçülü ses tonunu kaybetmemeye çalışarak konuştu. Barbados hükümetine resmi müracaat yaptınız. Size yetkili ağızlardan oyalayıcı ve atlatıcı bir cevap geldi. Belli ki Capshaw denen adamı kollayıp tutuyorlar. Küçük Ada Cumhuriyeti'nin ticaretinde önemli rol oynayan biri bu adam. Orada meşhur ve çok iyi korunuyor. Gidip onu yerinde araştırmamın ne sakıncası var? Hala anlamıyorsunuz galiba. Oraya yasal bir operasyon düzenleyemeyiz. Bu siyasi bir skandal olur ve uluslararası ihtilafa yol açabilir. Bunu göze alamam. Kurallara bu kadar bağlı kalmak Kenan'ı çileden çıkarıyordu. Hemen itiraz etti. Ben şimdilik bir operasyondan bahsetmiyorum. Önce gidip şu meşhur çiftliği ve Capshaw denen adamı bir tanıyalım. Kruger, onu yeterince tanıyoruz zaten diye mırıldandı. İngiliz dostlarımız geçmişi hakkında geniş bilgi verdiler. Kenan yine itiraza başladı. Bu size yeterli mi? Dosyayı ben de inceledim. Elimizdeki bilgi 20-25 sene evvel ordudan malulen emekliye sevk ettiğinden başka bir şey değil. Bir de iyi bir komando subayı olarak yetiştirildiğini biliyoruz. Hepsi o. Ama aradan geçen süre zarfında adamı bu kadar zengin ve güçlü kılan nedir? Bu örgütü nasıl kurmuştur? Parasal kaynakları nedir? Barbados hükümeti onu neden destekler? Adamı siyasi destekten mahrum kılacak bir yol bulunabilir mi? Bütün bunları yerinde incelememizin yararına inanmıyor musunuz? Tabii ki inanıyorum ama sonuçta yılanı ininde ezmek için harekete geçmeliyiz ve bu imkanımız yasal olarak yok. İsterseniz bunu sonra düşünelim. Kruger yeniden dönüp çaresizce Macri'ye baktı. Siz ne dersiniz? Müfettiş yine boş bir posül oynuyordu. Galiba Bay Işık haklı efendim diye homurdandı kısık sesle. Ama komitemizin üyeleri bu kararı onaylamayacaklardır. Kenan gülümsedi. Siz de Barbados'a gidişimi onlardan saklarsınız. Hiç olmasa bir süre. Sebastian Kruger başını önüne eğdi. Galiba en uygun olanı buydu şimdilik. Tam öğle vaktiydi. Kavurucu sıcak, Korebaga çiftliğinin eğitim için düzenlenmiş toprak ve kuru sahasında buharlar oluşturuyordu. Paralı askerleri getiren kamyon araziye girince, İngiliz kenardaki çiçek tarhlarının olduğu yerdeki hasır koltuğundan ayağa kalktı. Mağrur ve kendinden emin adımlarla eğitim sahasının tam ortasına doğru yürüyerek gitti. Sırtında her çalışma sırasında giydiği hemen kalçalarının üstünde paçaları kesik bülücünü, beyaz penyesi ve ayağında da asker postalları vardı. Bugün ayrıca beline kılıfı içindeki Colt Pitonunu takmıştı. Başındaki beyzbol kepini biraz daha önüne çekti. Sarışın kadın soğukkanlı görünmeye çalışmasına rağmen gerçek bir heyecan içindeydi. Bu görevi istikbali için mutlak başarıyla sürdürmesi gerektiğinin bilincindeydi. Hem efendi indindeki itibarı hem de kendisini hafife alan tim arkadaşları için bu sınavdan başarıyla çıkması gerekiyordu. Yeni gelen paralı askerleri biraz merak, biraz da İngiliz'in vereceği ilk imtihanın sonuçlarını görmek isteyen ekip elemanları çiçeklerin süslediği kenarda oturuyorlardı. Tom, Max, Edgar, Shirley ve iki Japon merakla gelen kamyonun içinden inecekleri süzüyorlardı. Kamyonun arkasından ilk atlayan çiftliğin siyahi vekil harcı Boyd oldu. Boyd yaklaşık 100 sene önce Afrika'dan Barbados'a köle olarak getirilmiş bir ailenin çocuğuydu. Vekil harç iri fiziği, daima aralık duran kalın dudaklarıyla aslında çiftliğin her türlü işlerinden sorumlu olan ve Jonathan Crenna'ya bağlı olarak çalışan sadık ve dürüst biriydi. Çiftlikte çalışan tüm yerli personelin gözetiminden ve disiplininden de o sorumluydu. Yaşı 55'in üzerindeydi. Boyd eliyle işaret ederek yeni gelenlere kamyondan inmelerini söyledi. Adamlar birer ikişer üstü açık kamyondan toprağa atlamaya başladılar. Tam bir çapulcu yığını görünümündeydiler. Çoğunun yüzünde bir iki günlük sakal vardı. Aralarında kaba bir şekilde şakalaşıyor ve gülüyorlardı. Bazıları yeni geldikleri bu ortamı tanımak için meraklı nazarlarla etrafa bakınıyorlardı. İngilit daha o anda başına aldığı belanın tahmininden de zor olduğunu anladı. Tam bir serseri güruhuydu bunlar. Onları disiplin etmek çok zor olacağı benziyordu. Kamyon boşalınca adamlar eğitim alanındaki genç ve güzel kadını fark ettiler. Daha şimdiden takdirlerini belli eden birkaç ıslık sesi yükseldi. İngilit tam bir kararlılıkla onları süzmeye devam etti. Islıkları hiç duymamış gibi davranıyordu. Grup ne yapacağını bilemeden ortada kümelenmiş olarak bekledi. Çiftliğin kamyonu eğitim alanından uzaklaşırken İngilit, Boyd'a ''Söyle şunlara ellerindeki valizleri yere bıraksınlar ve yedili sıralar halinde dizilsinler.'' diye emretti. Aslında hepsi genç kadının verdiği emri duymuştu. Gülüşerek vekil harca baktılar ve Boyd'un emri tekrarı üzerine hareketlendiler, içip kakışarak hizaya girdiler. İngilit bunların daha önce askeri disiplin görmediğini düşündü. Profesyonel askerden çok hiç eğitim görmemiş başıbozuklara benziyorlardı. Adamlar sıraya girince 7'şer kişilik 3 safa oluştu. Sefendinin 20 kişi olacaklarını söylediğini anımsadı. Oysa 21 kişiydiler. Emin olmak için bir daha saydı, yanılmamıştı. Ağır adımlarla yaklaştı ve sonra gür bir sesle ''Hizaya girin ve kımıldamadan durun!'' diye bağırdı. Gruplarda yeniden gülüşmeler oldu. İngilit kaşlarını çatarak adamlara baktı. Çoğu beyazdı ama aralarında 3-4 tane de zenci vardı. Ön sıradaki beyazlardan biri 32 dişini göstererek ''Sen de kimsin piliç?'' diye sordu. ''Buranın komutanı nerede?'' İngilit adama dik dik baktı. ''Burada yetkili benim. Sizi ben eğiteceğim ve hepiniz bana karşı sorumlusunuz.'' dedi. Gruplarda gülüşmeler daha da arttı. Arka sıradan biri ''Sen bize ne eğitimi vereceksin?'' diye bağırdı. ''Yoksa yatakta sevişme tekniği mi öğreteceksin?'' İngilit kıpkırmızı kesildi. Galiba onlara ilk dersi hemen şu anda vermek zorundaydı. Aksi halde bu hafife almanın sonu kesilmeyeceğe benziyordu. ''Kim etti o lafı?'' diye sordu. ''Hemen ortaya çıksın.'' Kaba kahkahalar daha da arttı. Arka sıradan iri yarı bir adam bir adım öne çıktı. ''Ben söyledim yavrum, bir itirazın mı var?'' ''Demek sen söyledin. Buraya gel öyleyse.'' Adam öne doğru yürüdü. Yaklaşık 1.80 boyunda, güçlü adaleli, güneş yanığı tenli biriydi. Sırtındaki beyaz keten gömleğin üst düğmeleri açıktı ve kıllı göğsünün üzerinde altın bir zincir sallanıyordu. ''Beni becerebileceğini mi sanıyorsun?'' diye bağırdı İngilit. ''Hadi gel öyleyse.'' Adam sırıtmasına rağmen bir an tereddüt etti. Arkadaşlar hep birazdan ''Hadi Nagi, hadi Nagi!'' diye tempo tutmaya başladılar. Çiçek bahçesinin bulunduğu yerde oturan tim mensupları gerilmişlerdi. Tom ile Nanami ayağa fırladılar. Max hiç kımıldamadan olacakları seyre başlamıştı. ''Shirley, siz karışmayın!'' diye söylendi. Vekil harç Boyd kararsız kalmıştı. İngilit bacaklarını iki yana açarak muhtemel bir saldırıya hazırlanmıştı. Uzun bacakları güneşin altında terlediğinden pırıl pırıl parlıyordu. Nagi Sandor ihtirasla kadına bakmaya devam etti. ''Burada mı?'' diye sordu. ''Seni bu kadar erkeğin arasında mı dizmemi istiyorsun?'' ''Benim için hiç dert değil. Becerebilirsen durma, hadi gel.'' Nagi bir an sarışın kadının kalçasına kadar uzanan Piton'a baktı. Tabanca kılıfındaydı. Onu çekene kadar rahatlıkla üzerine atlayabilirdi. Bir kere de onu kolların arasında aldı mı unutamayacağı bir ders verebilirdi mükemmelen. Yine de duraladı bir an. daha ilk geldiği gün maraza çıkarmak istemiyordu. İngilit, "Ne o, korktun mu yoksa?" diye sordu. Adamın saldırmasını istiyordu. Bu herifi rezil etmek şart olmuştu. 34. ayrımın sonu. Sayfa 453. Devamı 35. ayrımda.